Merhaba arkadaşlar. Bir ay aradan sonra Mahmut abinin yeni bölümü için sizlerle beraberiz. Bu programda yine Mert aramızda. Selam Mert.
Merhaba Fırat.
Bu aralar çok yoğunmuşsun diye duydum.
Evet, gerçekten çok yoğunum bu aralar. Yalnız bu aralar bugün çok özel bir konumuz var. Şimdi aslında benden de daha önemlisi. İsmini okuyorum. Dikkatli olun. Guest 285-300-C5 çizgi 5701 çizgi 45A9 diye gidiyor. Uzun bir ismi var arkadaşımızın.
Allah Allah.
Selamlar arkadaşlar. Ben guest, kısaca guest de diyebilirsiniz ya.
Kısaca guest diyebilir miyiz?
Ben de çünkü unutuyorum sayıları.
Barış'a zaten bizlerle.
Bay Guit. Bugün konuğumuz. Hoş geldin Bay Guit.
Selamlar, hoş bulduk.
Bugün bu tabii... programda...
Pardon, özür dilerim. Sen devam.
Barış'ı aldık. Barış, bugün iki sorumuz var. Bu konularda bize destek verecek. Sen devam et.
Barış mı, ben mi?
Evet, sen. Kimi kastettin?
Bir şey diyecektin orada.
Yok yok, ben şey diyecektim yani. Bugün birbirinden güzel sorularımız var. Mahmut abi,
o da doğru.
Mahmut abi uzundur bir ara verdiği için bugün çok güzel sorulara cevap vereceğine dair bize söz verdi.
Evet.
Alacağımı kaçırdım. Biz biraz şey yaptık, biraz paslanmışım. Uzundur katılamıyordum çünkü.
Evet.
Bu arada siz de mutfaktasınız anladığım kadarıyla. Birileri bulaşık makinesine bir şeyler koyuyor.
Benim karşımda şu an Onur var. Sürekli hareket yapıyor. Yok, baş parmaklarını kaldırarak bir şeyler yapıyor. İçeri girecek galiba ama girmezse daha iyi olur.
Benim karşımda da temizlik görevlileri işlerini icra ediyorlar. O yüzden
biz biraz... yine mesaideyiz.
Evet. Ama çok daha üzere.
Bu arada saat kaç? Onu da bir şey yapalım.
23.20.
Çok güzel. Çok güzel. Evet. O zaman sorularımıza başlayalım mı Fırat? Ne dersin?
Başlayalım ya. İlk sorumuz geliyor o zaman. Zıpkın gibi geliyor. Fişek gibi geliyor. Tekrar heyecanı söylemedim ama okuyayım soruyu. Cerik Bey abim. Severek takip ediyorum sizi ve yaptığınız işi çok büyük saygıyla karşılıyorum. Eşitsiniz. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu iltifatlar müthiş.
Bizi hemen altında geliyorsun.
Bu doğrultuda içi beni dışı kimi yakar bilemediğim bir sorun mevcut. Kendi profesyonel yaşantınızda yazılım işinde usta çırak ilişkisine inanıyor musun? İnanıyor ve destekliyor musunuz? Bir noktadan sonra kendimi nasıl geliştireceğim ve Türkiye'de bu işi kaç yaşıma kadar yapabileceğim gibi sorular arasında boğuluyorum. Geliştirici kimliğinden sıyrılıp nasıl usta olurum? Bileklerimi kesseniz mi soft takar? Bu sebepten açık kaynak dünyasında hala katta bulunmaya çekiniyorum. Eksik olduğumu hissediyorum. Acaba katkı yaptığım şekilde güler, edinirler diye korkuyorum. Beni en iyi siz anlarsınız Cenk Bey abim. Saygılarımı sunar, iyi yayınlar dilerim.
Öncelikle bu kibar ve naif tavrından ötürü bu kişiye çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu naif arkadaşımıza bu güzel sorusundan ötürü çok teşekkür ederiz. Sen başlamak ister misin Fırat?
Yani soruyu ben sordum. Başkası başlar dedi.
Ben geldim ben bu arada tekrar.
Tamam, o zaman Guit Bey'e mikrofonumuzu uzatalım.
Teşekkür ederim. Ya aslında bu sorunun içerisinde birden fazla soru mevcut. İlkinden başlayalım isterseniz. Usta çırak ilişkisine inanıyor musunuz ve destekliyor musunuz kısmına? Hı hı. Ya ben şahsen direkt böyle usta çırak biraz böyle şey geliyor hani bizim yazılım camiasında özellikle. Yani o tabiri çok duymamıştım şimdiye kadar da. Daha çok bir senior'la ya da kendinden daha deneyimli biriyle çalışmanın faydalı olup olmadığını aslında düşünüyor muyuz ya da destekliyor muyuz diye algılıyorum ben soruyu. Yoksa yani direkt usta deyince sanki şey bir kişi gelip seni sıfırdan yetiştiriyor ve işte seni usta yapıyor gibi algılıyorum da. Direkt öyle değil diye düşünüyorum. Yani bir senior'la çalışmanın ya da daha deneyimli biriyle çalışmanın faydalı olup olmadığı konusunu söylüyorsak eğer ben kesinlikle onun faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii herkes iş hayatına başladığında böyle bir imkana sahip olamayabiliyor. Böyle de bir gerçek var. Yani ben kendi adıma konuşursam ben de ilk işe başladığımda yanımda bir senior birisi yoktu. İşte Onur'la birlikte ilk işe başlamıştık hatta. Yani o zamanlar işte senior birinin olmamasının da işte bir takım avantajları oluyor tabii. İşte birçok şeyi işte deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorsun. İşte ilk önce kötüsünü görüyorsun. Daha sonra o kötünün işte sana neler kaybettirdiğini görüyorsun ve onu düzeltmek için bir arayışa girmek zorunda kalıyorsun. İşte böyle böyle aslında deneyimleyerek kendin doğruyu bulmaya çalışıyorsun. Tabii bu bayağı vakit kaybettiren bir süreç oluyor. Ama oradaki şeylerle artık böyle kafamıza vurula vurula öğrenmiş duruma geliyoruz diye düşünüyorum. Yani senior biriyle çalışmak da bence çok daha farklı bir deneyim olabilirdi. Yani çünkü bir sorunla karşılaştığın zaman direkt işte sana yol gösterebilecek birisi var. Ya da daha sorunla karşılaşmadan bile işte o adam zaten o sorunları daha önceden çözmüş, deneyimlemiş olduğu için yani onun deneyimlerinden direkt faydalanma imkanı olur ve kendini daha kısa sürede geliştirebilirsin diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Aslında ben de orada araya gireyim. Ben aslında bugüne kadar bu usta-çırak ilişkisine inanıyordum. Yani aslında bunun böyle bir faydalı olacağını düşünüyordum ama bu konudaki fikirlerim değişmeye başladı benim. Yani mesela bir usta-çırak diye böyle bir şey koyup insanları yüceltmek falan bana biraz yanlış gelmeye başladı. Hani yok yere yüceltmek aslında. Yani sonuçta senden daha senior birisiyle çalışmak tabii ki faydalı. Ama ben bunu şu şekle dönüştürmek istiyorum. Profesyonel yaşantında aslında yazılım işinde usta-çırak ilişkisinden ziyade iyi takımlarla, iyi yazılımcılarla çalışmak önemli. Yani aslında girdiğin çünkü yazılım işi artık takım işi. Yani öyle bir usta yok ortada. Yani ekibin bir ustası varsa zaten o ekibin vay haline. Ekibin evet. Ustasının olmaması gerekiyor aslında. Ekipteki herkesin kendi ustalıklarının olması ve herkesin birbirine bir şey paylaşması lazım. Bence artık yeni konjüktürde. Konjüktürde dedikten sonra. yani dolayısıyla sanki iyi takımlarla çalışmak, iyi firma kültürü olan firmalarla çalışmak, yani iyi bir yazılım kültürü olan firmalarla çalışmak bence usta-çırak ilişkisine basar.
Çok güzel özetledin. Bence de öyle ama sonuçta bir yıllık deneyim ya da hiç deneyim yok. Okuldan mezun oldun, başladın işe. Yani senin bir yani güzel bir takımda çalışmanın elbette faydası var ama sen yine de o takımdaki en junior insan olduğun zaman ya da herkes seninle aynı seviyedeyse
tabii.
Sanki biraz zor olabilir kendini geliştirmen.
İşte yani ama o zaman
vakit alır yani.
Aynen evet. O zaman da ama iyi bir yazılım kültürü yok demek ki o firmada. Yani evet. Bütün juniorları aynı takıma veriyorsun.
Evet, takım doğru kurulmamıştır.
Yani orada başka bir problem var.
Ama işte herkesi de aslında o kadar şanslı olamayabiliyor ya. Yani direkt böyle bir takımla çalışacak kadar da şanslı olamayabiliyor. Hani bırak takımın kötü kurulmasını. Bir kişi doğru. İki kişinin çalıştığı firmalar da olabiliyor yani.
İşte öyle firmaları tercih etmeyin arkadaşlar. kendinizi üniversitede iyi geliştirin. Güzel çalışın. Güzel kendi başınıza bir şeyler çıkartın. Büyük firmalara yazılım kültürünün ne olduğunu düşünün. Yani bunun üzerine kafa yoran firmalarda iş arayın. Bu öbür türlü öyle bir yazılımcı, iki yazılımcının olduğu merdiven altı yazılım geliştirme evleri artık biraz şey olsun. Bitsin. Çok mu agresif oldum?
Çok agresif oldum. İnanılmaz ya. Mahmut abi bugün coştu yani.
Ya, Mahmut abi bugün güzel bir gün yaşamıyor galiba. Evet. Ya. Evet. Yani biraz agresif oldum. Özür dilerim. Neyse. Siz devam edin. Ben bir kenara şey yapıp çayımdan bir gördüm içeyim.
Sakinleştirici bir çaysa. Ya şöyle yani aslında usta çırak ilişkisi deyince sanki böyle usta gerçekten çok tepede, çırak da hiçbir şey bilmiyor. Çırağı böyle hayatı usta öğretiyor gibi bir algı var. Ya yazılımda sanki ya buna yaklaştığı yerler var ama yaklaşmadığı yerler de var ya. Mesela pair programming yapıyorum mesela. Benden çok daha deneyimsiz biriyle, bir yıllık tecrübeli biriyle ve ondan öğrendiğim bir sürü şey çıkıyor. Yani herhangi bir usta-çırak deneyiminde bunu yaşayabilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü çırağın öğretebileceğine çok da bir şey olamaz. Yani ne bileyim, bizimki sonuçta lojisi olan bir iş değil. Lojisi olan işlerde de cidden usta her şeyi çırağa öğretiyor. Bizde ama çırak kendi başına da bir şeyler yapabiliyor. Ama ustanın deneyimini de yatsıyamaz ya sanki. Yani ustanın ne bileyim öne, bu arada usta deyince gerçekten ben de hoş bir anlam yaşamadım şu an. Senior'ın diyelim, yani deneyimli kişinin diyelim. Deneyimli kişinin önerdiği bir kitabı da çırak, yani junior kişi okumalı. Ne bileyim, senior kişinin deneyimi var ortada, gerçekten var. Bu deneyimden faydalanmak zorunda. Yani usta çırak ilişkisi değil belki olay ama yine de burada deneyim aktarımı olmak zorunda sanki.
Evet, ben de öyle düşünüyorum ya.
Ya evet, ama işte dediğim gibi yani usta çırak demeyelim ona, iyi takımlarda iyi yazılımcılarla çalışan evet, kişiler. Yani evet, bir evet, ustaya bağlanıp o ben işte bana el verdi falan böyle triplere giren arkadaşlarımız da var Twitter'da. görüyoruz. Böyle işte hoca, o hoca, bu hoca falan. Yani bunlar biraz yanlış bence. Bir insanı bu kadar
evet,
yüceltip de yani her şeyine kabullenmek biraz bana yanlış geliyor. Böyle bir kafasında hareyle gezen arkadaşlarımız da var maalesef böyle gaza gelip. Öyle olmaması lazım. İyi bir yazılım firmasında ya da iyi bir yazılım firması olmasa da iyi bir takımın varsa, takımında da iyi insanlar ve iyi yazılımcılar varsa onlardan çok şey öğrenirsin. Özetle öyle diyelim bu sorunun ilk kısmına. Evet. İkinci kısmında neydi soru?
Bir noktadan sonra kendimi nasıl geliştireceğim ve Türkiye'de bu işi kaç yaşıma kadar yapabileceğim gibi sorular var demiş aklımda.
Hı hı.
Yani Türkiye'de şöyle bir algı var. Bence yavaş yavaş kırılmaya başlıyor algı. Zaten yurt dışında, Avrupa'da çoktan kırılmış. Yani yazılımcı dediğin bir süre işte junior ile başlar, senior olur ve ardından yazılım yöneticisi olmak zorunda gibi bir algı var. Bence öyle bir şey, öyle bir pet çizilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu anki şeyde de konjonktür, şu anki konjonktürde de çok mümkün değil gibi. Çünkü yani artık eskisi gibi öyle tek tük bilgisayar mühendisi işte ya da yazılım geliştirici çıkmıyor yani. Çok fazla yazılım geliştirici var. Bu yazılım geliştiricilerin hepsinin yazılım yöneticisi olmasına imkan yok yani. Piyasada zaten böyle bir açık oluşması imkansız. Dolayısıyla kendini nasıl geliştirin dediğin zaten artık her insanın aklında olan bir soru. Sürekli teknolojiyi takip ederek artık kendimizi geliştirmemiş, işte iyi ekiplerle, iyi takımlarla, işte iyi yazılımcılarla birlikte çalışıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani orada şey düşünmemek gerekiyor bence. Yani artık ben işte 10 yıldır çalışıyorum, sektördeyim ve artık yönetici olmam gerekiyor diye bence çok düşünmemek lazım yani. Yazılımcı olarak, geliştirici olarak da hayatımıza devam edebiliriz artık.
Bu dediğine çok fazlasıyla katılıyorum. Hatta şunu da ekleyeyim. Yazılımcılıkla yani aslında yani yazılım geliştirmekle yöneticilik yapmak birbirinden farklı iki disiplinler aslında günün sonunda. Çünkü yöneticilik dediğin noktada kişilerin yani ekibindeki kişilerin kişisel gelişimleri, onları mutlu etmek, onların o dertleriyle uğraşmak da gerekiyor ve bu farklı bir yetkinlik gerektiriyor. Yani çok ciddi bir duygusal enerji isteyen bir şey bu. Dolayısıyla o insanların problemleri sana yansımaya başlıyor bir noktadan sonra ekibin büyüklüğüne göre ve bununla baş etmek için de duygusal olarak kendini hazırlaman gerekiyor ve bu tabii ki herkesin yapabileceği şey değil. Birçok farklı çeşitli insan karakteristiği var. Yani işte içine kapadık insanlar var, dışa dönük insanlar var. İşte topluluk içinde konuşamayan, topluluk içinde konuşmaktan keyif alan, zorlandıkça motive olan ya da zorlandıkça demotive olan insanlar. Dolayısıyla çok farklı çeşit insan karakteri var. Bunların hepsini öğrenmeye çalışmak ayrı bir iş. Dolayısıyla yazılımcıların yönetici olmak zorunda kalmaları bence onlar için de, sektör için de çok kötü bir durum. Ne yazık ki Türkiye'de bu biraz bir gerçek gibi. Keşke öyle olmasa. Ama bence bu öyle olmaktan şu noktada çıkabilir. İnsanlar artık belli bir yaşın üzerine geldiklerinde evet ben kod yazmaktan keyif alıyorum, benim yapmak istediğim şey bu, teknolojiyle uğraşmayı seviyorum diye dayatıp yazılımcılar devam edip bunun için sınırları zorlamalarında fayda var bence. Eğer gerçekten istekleri buysa. Çünkü yöneticilik dediğin şey aslında başka bir iş, başka bir dal, başka bir yetkinlik yani. Dolayısıyla ona girmek herkesin zorunda olmadığı bir şey bence.
Katılıyorum.
Fırat, senin bu konuda ekleyecek hiçbir şeyim yok. Hep her şeye katılıyorum. Şeye gireceğim ben. Açık kaynak dünyasına alakalı bulunmaktan çekiniyorum. Eksik olduğumu hissediyorum demiş. Yani galiba eksik olmamak mümkün değil çünkü sıfırdan projeye giriliyor. O konuda bazı öneriler var. Ne bileyim önce README'de mesela değişiklikler yapmak, dokümantasyon eklemek gibi. Böyle böyle alışabileceğini düşünüyorum ben.
Evet, katılıyorum ben de. Yani illa aslında açık kaynak koda destek demek şey demek değil, yani işte içindeki en büyük problemi çözüp yeni bir özellik eklemek demek değil. Yani kod style'ını belki düzeltmek. Yani böyle ufak kendine şey yapabileceğin, ne derler, seni motive edebilecek şeyler yapmak olabilir. Ama bunlar da biraz özgüvenle geliyor. Yani sonuçta bir taraftan da sen oraya katkı sağladığın zaman sana gelecek yorumlardan rahatsız olmaman gerekiyor yani. Belki eleştirecekler, belki yanlış yaptın diyecekler. Kötü bir şey değil. Bunun sadece public bir, yani halka açık bir alanda herkesin erişebildiği bir yerde olması belki insanları demotive ediyor olabilir. Ama etmemeli. Çünkü hani ben mesela kendimi hani iyi bir yazılımcı olarak görüyor olsam da mesela benim de bazen katkıda bulunduğum projelerde çok ağır ya çok büyük yanlışlar yaptığımı görüyorum mesela yani. Ama bu beni demotive etmiyor. Aksine motive ediyor. Çünkü yeni şeyler öğrenmeme olanak tanımış oluyor.
Evet, ben de aslında aynı şeyleri diyecektim. Yani açık kaynak ya katkıda bulunmak deyince herkesin aklına şey geliyor. Yani sıfırdan bir proje oluşturayım ve bu proje işte kimsenin daha önceden çözemediği bir problemi çözsün gibi bir şey geliyor aklımıza ama öyle de olmak zorunda değil. Yani bir işte örneğin işte atıyorum X bir dille işte bir example yapıp onu da aslında açık kaynak olarak sunabiliriz. En basitinden. Ya
Tabii.
da hiçbir şey yani kod yazmasak bile dediğiniz gibi şey de yapılabilir. İşte X bir projeyi inceleyip işte ona gelen pull request'leri review edebiliriz. Ya da işte açık olan issue'lardan belki kolay bir şeyleri seçip onları yapmaya çalışabiliriz vesaire. Burada ama arkadaşın dediği şey var bir de işte acaba katkı yaptığım şekle gülerler mi, eğlenirler mi diye korkuyorum demiş. Ben öyle olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Yani gördüğüm kadarıyla da herkes böyle biraz yani sert olsa da yapıcı eleştiriler geliyor genelde. Yani öyle bir çekincesi varsa da en azından belki şey yapabilir. Yani en başta belki yani aklında bir proje var ve onu açık kaynak yapmaya çekiniyorsa private olarak en başta bir lipoya bir yere atıp belki işte çevresindeki insanlardan review etmelerini isteyebilir. Ya da işte bizim Code Fiction Slack kanalına belki yazabilir. Oradaki insanlar gelip review ederler vesaire. Bu şekilde belki işte oradaki şeyini kırıp bundan sonraki projesinde belki direkt public olarak sunabilir.
O zaman bu soruya şöyle bir özetle hızlıca bir cevap verecek olursak, birinci sorusuna usta çırak ilişkisine inanıyor musunuz diye sorduğu soruya şöyle diyoruz. Usta çırak ilişkisinden ziyade iyi takımlarla takım ve takım ek, ya yani ekip çalışmasına inanıyoruz. Ekip çalışmasından ve ekip içinde bilgi paylaşımına inanıyoruz. Bundan çok bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz diye desek. İkinci sorusuna da bu şey olmaya gerek yok. Böyle yönetici falan olmaya gerek yok. Eğer yazılım yapmayı seviyorsan yazılımcı olmaya devam edebilirsin. Firmanın da sana bu konuda destek sağlaması için yöneticilerinle ya da firmalı işte gerekli kişilerle iletişime geçip bu problemi çözebilirsin. Çünkü dünyada böyle oluyor. Ve son soruya da cevap olarak çok böyle şey bir cevap verelim o zaman. Böyle keş bir cevap.
İstersen.
Kaplumbağa bile hareket etmek için kafasını kabuğundan çıkartması gerekiyor. Sen de kafanı kabuğundan
Vay, çok güzel
çıkart.
oldu. Çok
Evet.
tatlı.
Mükemmel yok.
Bu güzelliğin üzerine ikinci soru gelsin. Hemen soruyorum. İyi günler. Staj yaptığım şirkette Microsoft teknolojileri kullanılıyor. Ancak ben daha çok JavaScript ve Python, Machine Learning, AI ile ilgileniyorum. Ortam ve insanlar samimi geliyor. Canlıda olan uygulamada ufak bug'ları temizliyorum. Ve gittikçe projeye daha da katkım oluyor. Ve ilerleyen süreçte canlıdaki uygulamayla tamamen ben ilgileneceğim. Sizce ne yapmalıyım? Burada kalıp deneyim kazanmam mı gerek, yoksa ayrılsam mı?
Güzel soru. Direkt ben giriyorum o zaman.
Tabii ki.
Ya şu anda aslında staj yapıyor arkadaş. Hani ilgilenmek istediği bir şey var, dal var. İşte machine learning, işte AI, işte Python vesaire. Benim tavsiyem bu staj süresini de iyi değerlendirip oradaki insanlardan aslında alabildiği en şekilde işte verimli şekilde onlardan faydalanmasını tavsiye ederim. Bir tavsiyem de hazır staj yapıyorken bence başka bir staj daha yapıp bu stajdan sonra o stajı da işte Machine Learning AI üzerine yapabileceği bir şirket bulmasını tavsiye ederim. Eğer öyle bir firma bulabilirse, orada staj yaparsa iki tarafı da karşılaştırma imkanı olacak elinde. Daha sonrasında da kendisinin karar vermesi biraz daha kolay olabilir diye düşünüyorum. İşte Machine Learning belki dışarıdan göründüğü kadar şey de gelmeyebilir, yani çekici de gelmeyebilir. Çünkü neler, yani canlı ortamda işte yani gerçek şirketlerde Machine Learning ya da AI nasıl uygulandığını tam olarak belki bilmiyoruz. Çünkü dışarıdan şu YouTube videolarından vesaire bakınca hangi dile bakarsan bak mükemmel işler yapılıyor gibi görünüyor ama işte şirketler belki senin istediğin şekilde uygulamıyor olabilir. Yani bir süre sonra işler rutine de biniyor olabilir. O yüzden en iyisi sanki hazır staj derken daha iş hayatını tamamen atılmamışken iki tarafı da deneyimleyip hangi tarafta gideceğine karar vermek sanki biraz daha iyi olabilir gibi geliyor. O yüzden ben şahsi düşüncem buradaki staj süresi bittikten sonra direkt burada kalmayı da düşünmesin. Çünkü aklımın bir yerinde sürekli şey var gibi görünüyor. İşte Machine Learning, AI vesaire. Onu da bir deneyimlemesi sanki daha iyi olur.
Ya ben biraz daha farklı bir cevap vereceğim. Yani evet, soruyu soran kişinin kaçıncı stajı, bu stajdan sonra direkt işe mi başlayacak? Bu tarz şeylerden bahsetmemiş. Eğer son stajı değilse bir sonraki stajını senin de bahsettiğin gibi işte Machine Learning, AI gibi alanlarda yapması için önünde bir fırsat var. Öyle yapsa daha iyi olur. Ama öyle değilse, bu stajdan sonra işe başlayacaksa ben bir süre kalmasını öneriyorum. Yani şu anda çalıştığım şirkette data scientist alanında çalışan kişilerle konuşuyorum. Ya aslında ortak bir dil bulabiliyoruz onlarla yazılım süreçleriyle alakalı. Ya onlar da kod yazıyor. Tercihen Python yazıyorlar ya da R yazıyorlar. O kodun üzerinde birden fazla kişi çalışıyor. Bunu yaparken işte pair falan yapıyorlar. Kodlarını bir yerde saklamak zorundalar. Yani git kullanıyorlar. İşte kod review süreçlerini işletiyorlar. Yazdıkları belli metotları API olarak dışarı açıyorlar. Böylece diyelikler onların çıktılarını kullanabiliyor. Yalnızca yanda uygulamaları var. Ve bakım onların sorumluluğunda. Yani şu noktaya kadar anlatılan her şey mevcut içinde çalışarak öğrenebilirsin. Ya ortak konuşamadığımız bir dil de var tabii onlarla. Ya model üretiyorlar sürekli. Böyle verileri uygulayacak modellerden bahsediyorlar. O modeli üretirken hangi metotları kullandıklarını bilmiyorum. Ama işte istatistik dağılımlardan falan bahsediyorlar. Burada bir istatistik buldum ben. Data Science olarak çalışan kişilerin %38'inin master'ı var. Yani eğer bu alanda çalışmak istiyorsa belki de master yapmayı da düşünebilir ekstra olarak. Yani ben herhangi bir yazılım alanındaki işte bu kadar yüksek bir master oranı bilmiyorum.
Evet abi, kesinlikle ben de buna katılıyorum. Çünkü data science dediğin konunun içerisinde ciddi matematiksel modeller var. Ve yani bu aslında şöyle, şimdi birazcık şöyle de bir yanlış bir algı oluyor maalesef Türkiye'de. Biz işte ben machine learning yapıyorum falan diye insanlar hazır kütüphaneleri kullanıp o hazır kütüphanelerdeki hazır yöntemlerle bu işleri yapmaya çalışıyor ama gerçek hayatta aslında bu olay böyle gerçekleşmiyor. Yani şu anda bir ticari bir firmada bir veri modeli oluşturmak dediğin şey ciddi bir analiz ve çalışma isteyen bir iş. Ve bunun sonunda her zaman başarılı da olmayabiliyorsun. Öyle de bir şey var. Yani aslında birazcık daha böyle bizim yazılım geliştirirken ne bekliyoruz biz? Sen bir projeye başlarsın, proje biter, başarılı olursun. Ama mesela şimdi biz şey yapıyoruz, işte kötü niyetli kullanıcıları yakalayan bir şeyimiz var benim takımımda. Çalıştığımız bir veri modelimiz var. Bunun arkasında bir machine learning çalışıyor. İnsan şeyler, firmalar bize kayıt oluyorlar. Biz de onların bilgilerini ve onların aktivitelerini takip ederek onların kötü niyetli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz yapay zekayla. Ondan sonra eğer bir sorun varsa insanlara yönlendiriyoruz. İnsanlar bakıyorlar. İnsanların yükünü azaltmaya çalışıyoruz aslına bakarsan. Mesela burada bizim yaptığımız sürekli deneyler var. Yani data science şeyler uzmanları, veri bilimciler sürekli belli deneyler yapıyorlar ve sonuçları her zaman iyi olmuyor. Dolayısıyla birazcık daha farklı bir yaklaşım bu. Belki bu yüzden dediğin gibi hani bu eğer bu konuya odaklanmak istiyorsa zaten bu konuda ayrı bir çalışma gerekiyor olabilir. Birazcık daha işin temeline inip daha iyi öğrenebileceği bir çalışma modeline gitmek için belki de bir yüksek lisans vesaire çok daha güzel olabilir. Ama Barış'ın dediğine de katılıyorum. Eğer bu ilk stajıysa, daha fazla staj yapma imkanı varsa kesinlikle benim de önerim daha çok firma görmesi ve farklı taraflarını görmesi için. Ondan sonra buna karar vermesi.
Ben güzel cevap oldu aslında. Yani aslında peki işine devam etmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Ben devam etmesi taraftarıyım eğer son, yani şu anda son stajıysa ve işine başlıyorsa, ama bir taraftan da iş aramaya devam etmeli tabii ki. Çünkü aslında bu konuda öğrenebileceği maksimum şeyi o alanda çalışarak öğrenebilir. Ama sırf yazılım geliştirilen bir firmada çalışarak da hiçbir şey öğrenemiyor olmayacak. Yine aslında data science alanında kullanabileceği bazı tool'ları erişebiliyor olacak.
Evet, yani biraz temel bilgiye de ihtiyacı var.
Evet.
Yani eğer buna sahip değilse şu anda. Çünkü dediğin gibi yani yüksek lisans yapmasının insanların bu alanda bir özel bir sebebi var. Çünkü bizim bildiğimiz yazılım geliştirmenin üzerine koydukları çok fazla matematiksel şeyler var. Modeller var. İstatistiksel modeller var. Dolayısıyla bunları da öğrenmesi gerekiyor. Bence buna karar vermeden önce ne kadar çok tecrübe edinse o kadar iyidir benim görüşüm, ama hani burada bence bir ortak bir şeye varamadık diye düşünüyorum. O artık ona evet. Bırakıyoruz. Eğer şeyse stajı, son stajıysa başka bir şey olabilir. Dediğin gibi belki devam etmek isteyebilir, ama eğer ilk daha staj hakkı varsa bence Barış'ın önerdiği şey bence çok mantıklı.
O zaman ufak ufak programımızı kapayacağız.
Evet, bugün bayağı konuştuk. Ya da bana mı öyle geldi?
Yeter. Programımızın dinamiklerinden haberdar mısın?
Hangi dinamikler?
Şarkı söylemen lazım şu an.
Evet ya, duymuştum öyle şeyler.
Hazırlıklı geldin mi?
Geldim.
O zaman mikrofonu sana uzatıyoruz.
O zaman size herkesin yakından bildiği güzel bir şarkıyı seslendireceğim. Kırmızı Balığın Hikayesi.
Bu bir şarkı mı?
Evet.
Sanırım idmanlısın sen bu konuda.
Arada ilmim var. 3 yıldır. Söylüyorum o zaman, hazır mısın?
Hazırız.
Tabii ki.
Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç.
Kırmızı balık kaç kaç. Bu kadar yeterli.
Gerçekten Kırmızı Balığın Hikayesi adeta bir dram.
Kalitere kazındı.
Daha devam var ya.
Haftaya arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eğer Kırmızı Balığın hazin sonunu merak ediyorsanız sonraki programı sizler için hazırlayacağız.
Teşekkürler beni ağırladığınız için.